11. Ayrım. Saltuk ilinde göçebe Oğuz ananeleri de çok zengindir. Selçuklu ve Moğol istilaları esnasında büyük Türk göçlerinin Anadolu'ya akışında Saltuk ili göçebe Türkmenlerinin ilk uğrağı ve yurdu olmuştur. Türkistan'daki eski hayat ve kültürlerini birlikte getiren bu Oğuzlar, göçebe hayatları ile beraber hatıralarını da muhafaza ederek bu memlekette yaşamışlardır. Oğuzname'nin bir parçasını teşkil eden Dede Korkut kitabının Saltuk ilinde yüksek bir destan halinde teşekkülü çok mühim bir hadisedir. Filhakika destan bu göçebe Oğuzların hayat, düşünce, inanç ve ülkülerini o kadar canlı bir şekilde nakleder ki hiçbir tarihi vesika bu eserin vazifesini göremez. Onların kahramanlık, yüksek ahlak ve içtimai hayatları burada çok kuvvetli bir şekilde akseder. Dede Korkut'un Alpları ile Danişmendname'nin gazileri çok farklı bir hayat ve görüşlere sahiptirler. Filhakika bu Oğuzlar Müslüman olmakla beraber eski şamani yaşayış ve inanışlarını da muhafaza ederler. Kadınlar çok yüksek bir ahlaka sahip olmakla beraber toylarda ve eğlencelerde erkeklerle birlikte toplanırlar. Çalgı çalar, kımız içer ve eğlenirler. Eski Türklerde misafirperverliğin şerefi ve kutsiyeti çok kuvvetli olduğu için erkek bulunmadığı zamanlarda da konuk kabul edilir. Erkek gibi ata binmek ve kahramanlık kadınların da ideal vasıflarıdır. Halbuki Danişmendname'nin temsil ettiği gazilerin hayatı sıkı İslam kaide ve yasaklarına göredir. Göçebe Oğuzlar ara sıra abdest alıp namaz kıldıkları halde gaziler namaz ve oruçta bir ihmal göstermez. Asla içki kullanmaz ve kendi hayatlarında kadına yer vermezler. Bununla beraber göçebe Oğuzlar bütün Türkler gibi çok samimi Müslümanlardır. Hele adı köklü Muhammed sevgileri çok üstündür. Bu sebeple de İslamiyet uğrunda Gürcülerle, Rumlar ve Ermenilerle cihat yaparlar. Dede Korkut kitabı Saltuk ili ve Sökmen ili göçebeleri arasında resmi ve umumi toyların nasıl devam ettiğini, Oğuzların bu toplantılardaki töreleri, iç Oğuz ve dış Oğuz beyleri arasındaki hukuki mevkileri ne derece koruduklarını çok güzel bir şekilde meydana kor. Nitekim Ak Koyunlu ve Kara Koyunlu kaynakları bilhassa tarihi Diyarbekriye ve tevarihi Türkmaniye'de anlatılan hadiseler ve toyların tafsilatı destanın mübalağalı olmadığını göstermek suretiyle tarihi tamamıyla teyit eder. Bu sebeple Saltuk ilinde yaşayan göçebe Oğuzların inanış, yaşayış ve faaliyetleri ve fetihleri hakkında Dede Korkut destanı çok dikkatli bir tetkik ve tenkit ile tarihi bir kaynak olarak da kullanılacak mahiyettedir. Saltuklu devleti diğer çağdaş Türk devletleri gibi Oğuzlara mensup olduğu ve onlara dayandığı için Türkistan'dan getirdikleri milli kültürlerini burada yaşatmışlardır. Yakın Şark'ta ve Anadolu'da hüküm süren diğer Türk beyleri gibi Saltukluların da kendi hükümdarlarına Arapça Melik yanında Türkçe mukabili Yabgu'yu kullanmış bulundukları 3. hükümdar Gazi'ye ait bir kitabeden anlaşılmaktadır. İslam'dan önce Hakan'dan sonra gelen bu ünvan Erzurum'da Sultan'dan sonra gelen Melik'in karşılığı idi. Bu devre ait diğer Türk türbeleri gibi Saltuklu türbelerinin de çadır şeklinde inşası, abideler üzerinde hayvan kabartmalarının bulunması, Orta Asya göçebe sanatının nasıl Anadolu'ya intikal ettiğini gösterir. Saltuk ilinde ve hususiyle Bayburt'ta Türkmen ozan ve babalarının tasavvufi halk şairleriyle devamı ve bugün de onların baba lakabı taşımaları ve kendilerine hak aşıkı sıfatı verilmesi de dikkati çeker. Osman Turan Hoca'nın hoş anlatımına onun yazım tarzını hiç değiştirmeden uzunca yer verdik. Hem size Anadolu'ya ilk geldiğimiz zamanlardan esintiler taşıyan bir hava teneffüs ettirmek istedik, hem de Osman Turan Hoca'nın tespitleri üzerine bizim de söyleyeceklerimiz var. Değişime odaklanmış ve her şeyin 100 yıl içinde büyük ölçüde değiştiğini düşünmüş Osman Turan Hoca. Ama bu da pek içine sinmemiş. Saltuk elindeki Türkmen ozan ve babalarının geleneğinin bugün bile Bayburt'ta devam ettiğini söylemek durumunda kalmış. Bize göre elbette Dede Korkut kitabı ile Danişmendname arasında İslami terminolojinin içeriye yansıması bağlamında ciddi bir anlatım farkı var. ama bütün bunlar toplumsal yaşantıdaki büyük değişiklikleri göstermez. Bir yandan göçebe ve heterodoks inançlara bağlı toplum, yerleşikliğe ve inançlarda ortodoksiye doğru evrilmekte, siyasal iktidarlar bu sürece güçlü bir destek vermektedirler. Bu doğru. Ama bir yandan da hem göçebeliğin hem eski inançların etkisi tüm gücüyle varlığını korumaktadır. Bizim iddiamız bununla da kalmamaktadır. Şimdiye kadar yaptığımız Türklerin tarihsel psikolojisiyle ilgili çalışmalarımızda ve bu kitaptaki temel tezimiz odur ki, toplumsal dinamiklerin bu diyalektik işleyişi bakımından bugün de değişen bir şey yoktur. Türk toplumu yaşantısını bir yanıyla hala büyük ölçüde Dede Korkut kitabındaki temalara göre sürdürmektedir. Türklerin davranışları geçen bin yıllık zamana rağmen nesillere aktarılıp durmaktadır. Bu nedenle büyük Oğuz araştırmacısı Faruk Sümer Hoca, 1999A, Kaşgarlı Mahmud'un göçebe Oğuzlar için söylediklerini Anadolu Türklerinin dil ve davranışlarında, gelenek ve göreneklerinde aynen müşahede etmek mümkündür derken çok haklıdır. Türk grup davranışı çalışmamızda 2006A, Türk toplumunda asırlara direnen davranış kalıpları olduğunu öne sürmüş, toplulukların psikolojisinin nesillere aktarılışını dil, öğrenme ve çocuk yetiştirme pratikleriyle bağlantılı bir süreç olarak görmüştük. Davranışların nesillere aktarılması hakkındaki bu fikirler, insanları ve toplulukları psikodinamik yanlarıyla ele alanlar, Apri, 1993, sayfa 70-75, Volkan, Ast, Greer, 2002, tarafından çok iyi bilinmektedir. Bize göre, göçebelik ruh halinin niye bizi bu kadar etkilediğini anlamak için yeteri kadar tarihsel malzeme vardır. Göçebelik tarihimiz çok eski, yerleşik yaşama geçişimiz ise nispeten çok yenidir. Göçebelikten miras aldığımız özellikler grup davranışımızın bir parçası haline geldiklerinden, Türkçe ve çocuk yetiştirme pratikleri aracılığıyla nesillere aktarılıp durmaktadır ve daha yüzlerce yıl devam etme olasılıkları çok yüksektir. Yüzyıllara yayılan göçebe yaşam tarzımızın bugünkü toplumsal ve psikolojik yaşantılarımız üzerinde derin tesirlere olduğunu söylüyoruz. Toplumumuzun kolektif bilinç dışında derin psikolojisinde olduğunu varsaydığımız göçebelik ruh hallerinin kendini dışarı vurmasının işaretlerini toplumsal hayatta zihniyetimizin ve psikolojimizin işleyişinde, yani grup davranışında arayacağız. Peki, nedir gerek dilimiz, gerek çocuk yetiştirme pratiklerimiz aracılığıyla bugünlere kadar getirdiğimiz eski göçebe yaşantılarımızın toplumsal ve psikolojik göstergeleri? Bunun için iki alanda bilgiye ihtiyacımız var. Bunlardan birincisi, gerçek bir göçebe yaşantısında nelerin olup bittiği hakkında, diğeri ise göçebeliğin psikolojisi üzerine çağdaş psikiyatri ve psikolojide üretilen bilgidir. Göçebelerin nasıl yaşadıklarını, nasıl bir psikolojiye sahip olduklarını enine boyuna bilelim ki o yaşantıdan bugünlere nelerin miras kaldığını anlamamız mümkün olsun. Göçebeliğin yerleşik toplumsal hayatta kendini dışarı vurma işaretlerini yaşama tarzı düzeyinde görebilmek için göçebe yaşam tarzı hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bu konuda epeyce bilgi sahibi olduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Ancak göçebe yaşam tarzıyla ilgili alanlara ayrıntılarıyla odaklanmak kitabımızın içeriğinde kaymalara sebep olabileceğinden bu konuda yapılmış çok nitelikli akademik ve gözlemsel çalışmalara gönderme yapmakla yetineceğiz. 28 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Göçebelerin çadırlardaki gündelik yaşamı konusundaki ayrıntılı bilgi için bakınız. Blockville, 2000, sayfa 47-49. Erden, 1982. Johnson, 1979A. Johnson, 1979B. Polat, 2004, sayfa 208-262. Yalman, 2000. Not açıklaması bitti. Daha ziyade bugün dilimizde ve yaşantılarımızda göçebelik kalıntısı olarak gördüğümüz işaretleri ele alırken, dikkatlerimizi bunların göçebelik yaşantısıyla bağlarına çevireceğiz. Dilimizdeki göçebelik izleri. Dil basit bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir topluluğun tüm yaşamının da iyi bir aynasıdır. Türklerin maddi ve manevi kültürlerini, yaşama biçimi ve inançlarını, iç dünyalarındaki repertuarın ne ölçüde zengin olduğunu, bugünkü Türkçeyi inceleyerek ve dildeki değişimlerin geriye doğru izini sürerek kavramamız mümkündür. Böyle bir inceleme, aynı zamanda Türklerin diğer dillerden, topluluklardan farklılıklarının hem göstergesi hem temeli olur. Türkleri hiç tanımayan, Anadolu'yu ve Türkçe konuşulan öteki ülkeleri hiç bilmeyen bir yabancı, dünyanın herhangi bir yerinde iyi bir Türkçe öğrenimiyle bu dili öğrenecek olsa, yalnızca söz varlığını inceleyerek Türk kültürü üzerinde pek çok bilgi edinebilecek, uzakta olduğu halde bu kültürü tanıyacaktır. Yetişmekte olan bir Türk için ekmek kavramı, amca ve dayı kavramlarının ayrı oluşu, konuk ve komşu kavramları, taşıdıkları değerlerle bir başka topluma ve onun dilindekilere göre önemli ayrımlarla algılanmaktadır. Renklerin adlandırılması konusunda da belirgin ayrımlar vardır. Türkler Arapça kökenli maviden önce de gök, eski kök, sözcüğüyle bu rengi anıyor, yeşili adlandırırken yaş, taze, genç, yeşillik kavramından yararlanıyor. Kızılı ise kız eyleminden türetiyorlardı. Halbuki Hint-Avrupa dillerinde yeşil, mavi, gri, sarı renklerin tek bir ortak kökten türediği saptanmaktadır. Aksan, 2008, sayfa 20-21, sayfa 181. Tüm bu nedenlerle göçebeliğin günümüz toplumsal hayatında dışa vuran özellikleri konusunda ilk bakılacak yerde dilimizdeki göçebelik mirasıdır. Zira her insan tarihin ve dilin bir arada oluşturduğu bir anlam matriksinde yaşar. Dil, içinde anlam matriksimizi bulduğumuz ve biçimlendirdiğimiz, diğer insanlarla paylaştığımız ortamdır. Varoluşçuların dili, varlığın evi olarak görmeleri, dil insanın ruhsal köküdür demeleri bu nedenledir. May 2009, sayfa 325. Günümüz Türkçesinin kökenlerini Türk dilinin en eski bakiyelerinden başlayarak takip eden dil bilim çalışmaları, Aksan 2003, Türk grup davranışı araştırması için vazgeçilmez niteliktedir. Türklerin uzun bir göçebe geçmişleri varsa bu göçebelik zamanlarına ait yaşantıların günümüz Türkçesinde yansımaları olacağından işe dil bilimsel bulgularla başlamak gerekecektir. Araştırmacılar dil alanındaki göçebelik mirasımız konusunda ilginç saptamalar yapıyorlar. Örneğin Rocks, 2007, sayfa 47. O da otağdan, yani ateş yakılan yer anlamındaki çadırdan. Damga, sürülere vurulan işaret anlamındaki tamgadan. Ordu, boy başının tahkimli ordugahı anlamındaki eski kullanıştan gelir der ve bütün bunları göçebelik kalıntısı olarak görür. Oğuzların çaşır, çaçır dediği çadır kelimesine ilk kez 11. yüzyılda rastlanır. Taşınabilir barınak ve mülk anlamındaki ev bark deyimi, ki onun da ilk hali eb'dir, 8. yüzyıldan itibaren günümüze taşınmıştır. Bu noktada göçebe Türklerin pek doğal olarak yerleşik ev hayatının esası olan temel kavramını bilmedikleri, Divan-ı Lügat-ı Türk'te bu kavramın bulunmadığı da belirtilmelidir. Anadolu Türk'ü büyük bir kültürel harmanın ürünü olan evini Rumca olan Küçük Asya'nın Demelion'u üzerine oturtacaktır. Oğuz, 1997, sayfa 47. Türklerin psikolojisindeki göçebelik mirasını incelerken masaya yatırılması gereken kelimelerden birisi de köydür. Köy kelimesinin dilimize Çince veya Farsçadan geçtiği sanılmaktadır. Eski Farsça'da köy ile kendin, iskanın en küçük şekli olduğundan yola çıkan Baykara, kelimenin Yenisey yazıtlarında da olduğu Çince'den geçtiği kanaatindedir. Çince'de kuy, genç kızın, kadının özel odası, askere giden eşini beklediği yer anlamındadır. Büyük ihtimalle Türkçe'ye erkekler sefere gittiklerinde kadın ve kızların oturduğu yer anlamını alarak geçmiş olmalıdır ki, bu kelimenin seçilmesinde Türklerin Çinli eşlerinin de payı bulunabilir. Zira Türk beylerinin kısa süreli sefere çıktıklarında kadın ve çocuklarını vadi içlerinde korunaklı yerlere bıraktıkları bilinmektedir. Kısa süreli bu seferler genellikle yaz mevsiminde yapıldığından hayvanların da burada, yani yaylakta olması icap eder. Bu görüşleri savunan Baykara, 2003, sayfa 117-119, Türkler Anadolu'ya geldiklerinde vadi içlerinde, su kenarlarında ortaya çıkan, daha çok erkekler gazada iken kadın ve çocukların oturdukları yerleşmelere de köy denmiş olduğunu belirtir ve Kız Kalesi isminin bazı yerler için yaygın olarak kullanılmasını da aynı anlayışa bağlar. Bu analiz gerçekten de çok önemlidir. Zira bazılarının Türklerin göçebe değil köylerde yaşayan bir tarım toplumu olduklarını ve dolayısıyla bizim göçebelikten kaynaklandığını söylediğimiz özelliklerin köylülükten başka bir şey olmadığını ileri sürmelerinin baştan önüne geçmiş olur. Türk yaşama tarzında köylerin oluşumu ve sosyoekonomik işlevleri batıdaki yerleşik feodal kırsal yaşantıdaki benzerlerinden tamamen farklıdır. Modern Türk toplumunda köylülük diye nitelenen tutumlar aslında doğrudan doğruya göçebelik zamanlarının bakiyesidir. Ev, Türkçenin en eski sözcüklerinden biridir. Yaşanılan yer, çadır, yurt, karargah anlamına gelir ve ilk kullanımı eb şeklindedir. Genellikle eb bark biçiminde kullanılır. Aksan, 2003, sayfa 98. Ev kelimesinin kullanım biçiminden gittiğimizde Uygur ve Karahanlı dönemlerinde bu kelimenin bugünküne yakın bir anlamda kullanılmış olduğunu görsek de 14 ve 15. yüzyılda kaleme alınan Dede Korkut kitabında geçen evini çözmek gibi deyimlere bakıldığında hala çadır anlamına geldiği sonucuna ulaşılabilir. Bugün de dilimize yerleşmiş olan evini başına yıkmak deyişi büyük ihtimalle eski zamanlardan şimdiye taşınmıştır. Sümer, 1999b, sayfa 204. Gerdek sözcüğü de muhtemelen o dönemde gelin ve güveyin kaldığı çadır manasında Farsçadan Türkçemize girmiş görünmektedir. Aksan, 2008, sayfa 51, sayfa 137-140. Eski Türk geleneğinde her yeni çadır, yani ev, yeni bir haneyi, yeni evlenen çiftlerin meskenini ifade eder. Bark kelimesi ise araştırmacılara göre mabet anlamını da içermektedir. Hatta buradan yola çıkan Gökalp, 2007, sayfa 210, eski Türklerde evin de mabet gibi görüldüğü için ev bark kavramının birlikte kullanıldığını söyler. Gökalp'inki büyük ihtimalle aşırı yorumdur ama ev, hane, ailenin somut ve maddi yönü anlamına gelirken bark, mülkiyetle beraber aile ve sülale gibi toplumsal ilişkiye dayalı daha soyut kavramları ve kutsallığı ifade etmektedir. Soysal, 2007, sayfa 74-77. Göçebelerde evlenmek, yani ev kurmak için çiftin kendine ait bir çadırının olması gerekmektedir. Göçebe Türkler yeni kurulan eve, çadıra, gerdek diyorlardı. Gerdek, yeni evlilerin, çadır, karı koca ve evlenmemiş çocukların yuvasıdır. Bu açıdan bakıldığında günümüzde de kullanılan ev kurma, yuva kurma, gerdeğe girme deyimlerinin hepsinin çadır odaklı olduğu ortaya çıkar. Çadır için kullanılan ev kelimesi Türklerin yerleşmeye başladığı 11. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş sabit meskenler içinde kullanılmaya başlandı. Çadırın merkezi olan ocak sözcüğü de zengin anlamlarının pek çoğunu kaybetmekle birlikte aile ocağı, ocağını tüttürmek, ocağını söndürmek, ocağına darı ekmek, ocağına incir ağacı dikmek deyişlerinde olduğu gibi hala dilimizde canlılığını korumaktadır. Polat, 2004, sayfa 210-218. Bugün evlerimizin nasıl göçebe zamanlarımızdaki yurtlarımızdan türeyerek geldiği böylesine açıktır. Ayrıca dilimizde evimiz hakkında konuşurken öyle hemen kendini göstermeyen Ama yakından bakıldığında göçebelik yaşantılarının izlerini görebileceğimiz, anlam çerçevelerini bulabileceğimiz ifadeler vardır. Örneğin, annemiz ev halkı bir gezmeye, ziyarete gidiyorken evde kalmakta ısrar ediyorsa ve bu ısrarını "evi yalnız bırakmayalım" diye gerekçelendiriyorsa, kendisi bile farkına varmadan nesiller önce çadırda yaşayan ve çadırını yalnız bırakmak istemeyen büyük annesinin anlam dünyasında hareket ediyordur. Yerleşim yerleriyle ilgili sözlerimizde bulunan göçebelikten kalma dil bakiyelerinin yanı sıra bir de doğrudan doğruya göç etmek ve onunla bağlantılı konmak gibi ifadelerin dilimizdeki yerlerine bakmak lazımdır. Bugün ev bark anlamında kullandığımız konut sözcüğünün kökünde bile konmak fiili bulunduğuna göre varın gerisini hesap edin. Göç, göçebe, göçebelik, göçelge, göçer, göçeri, göçmen. Kon, konak, konaklamak, konuk, konuklamak, konukluk, konu komşu, konuksever, konulmak, konum, konumluk, konuş, konut, kondu, gece kondu. Listeyi uzattıkça uzatabiliriz. Ölümü de kendimizi bildi bileli göç olarak düşünür, göçlü gitti deriz. Bu nedenle Arapçadan göç karşılığı olan rıhlet, irtihal etmek, ölmek anlamında kolayca dilimize girivermiş, edebiyatımızın çok kullanılan kelimeler arasına yerleşmiştir. İslamlaşmamızda Türklerin eski dini ile İslam benzerliği üzerinde durulmuş, savaşçılık ve cihat ilişkisine dikkat çekilmiştir. Bizce İslam'ın temel kavramsal çatısında yer alan hicret ve haccın göçebe ruh halimizde yarattığı olumlu esinler de hesaba katılmalıdır. Aynı şekilde savaşçılık özelliğimizle göçebeliğimizin kesişim yerinde bulunan sefer, fetih, fütuhat kavramları da dilimizde sağlam bir yere sahiptir. Göka, 2008A, sayfa 110-111, Halman, 2006. Göç etmek ve ona ilişkin söz dağarcığını dilimizden çıkarsanız, neredeyse dilimizde dil olmaktan çıkacak gibidir.